Ayrım 4. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Burner Thomas. Sayfa 42. 3. kısım. Çıbanlar, aşılar, gangren. 1970 güzünde Le Monde gazetesi bir haber yayınladı. Buna göre Saint Lazare Garı'nın yakınlarında politik tartışmalara katılan dış semtler halkı fotoğrafları alınmak ve fişlenmek için tutuklanmışlar ve Bourgeon kimlik inceleme merkezine dek polis arabaları içinde götürülmüşler. Hiç değilse yıkıcı fikirler açıklamış olan konuşmacılarmış bunlar. Sahnenin tanığı olan gazeteci hazırlıksız yapılmış olan bu küçük mitinglerin birçok hallerde sivil polislerce kışkırtılmış olduğunu kesinlikle belirtmiştir. Bundan dolayı baskıdan ve bireysel özgürlüklere zarar vermekten söz edilmiştir. Yanlış söylemedir bu. Sorumlularca aranan amaç bir tür tedavi yöntemidir. Yolunu şaşırmış, tehlikeli bir hummaya tutulmuş kimseleri soğukkanlı davranmaya getirmek söz konusuydu. Tepinen bir çocuğun kaba etlerine vurulan dayak gibi bir şey. Önlemeye girişmekten çok baskılar yapmak. Sonuçların düşünce yürütmeyi haklı çıkarması gerekir. Dış semtlerde oturanlar ondan sonra bilinmeyen kişilerle politika tartışması yapmaktan kaçındılar. O güz başka bir güzden sıcak olmadı ve etki yapabilir kişiler, yani aramızdan çoğu, jandarma korkusu sayesinde caddelerde toplanmak yerine uslu uslu evine dönmekten ibaret olan ödevlerinin bilincine yeniden vardılar. Tedavi edici polislerce muhalefetin hasta yolcularına uygulanan işlem ayrıca pek de ağır olmadı. Kilit altında geçen bir gece ile yakayı sıyırdılar. Başka zamanlarda örneğin restorasyon yönetimi altında eşdeğerde bir teşhis yöntemiyle ilaç hissedilebilir şekilde daha acı olmuştu. Candler bize şunu anlatıyor. Dürüst işçiler kardeşleri olduklarını söyleyen, aynı giysileri taşıyan ve onlarla aynı dili konuşan adamlar tarafından kabarelere çekilmiş ve kamçılanmış halde bulunuyorlardı. Kadehel'de hükümetin eylemlerine karşı bir fikir yaymaya hazırdırlar. Sonra azar azar güven kuruldu. Önce çekingence yakındılar, sonunda seslerini yükselttiler. İktidarda bulunanları kınıyorlardı. Bundan ötürü doğal olarak kökten bir değişiklik arzusu göstermeye yöneltildiler ve kurnaz ajanların ayartmasıyla hiçbir zaman gün ışığına çıkmayacak olan bir komployu tamamlamaya karar verdiler. Böylece sarhoşluğun etkisi altında hazırlanmış bir antlaşma imzaladılar. Sonra imzalanan antlaşma ortadan kaybolan kışkırtıcı ajan tarafından polis müdürlüğüne teslim edildi ve bir sabah bu kalleşliğin talihsiz aldatılmışları zindanlarda uyandılar. Bu koşullar içinde restorasyon yönetimi altında kullanılan polis yöntemlerinin niçin günümüzde bilinenlerle eşdeğerde olduğu sorulabilir. Şöyle ki tüm hükümet sistemi ulusun az ya da çok büyük bir bölümünü bir diktatörlük korkusu yerleştiğinde ve iktidar birkaç elin arasında toplandığında yetebilen dar sosyal kategori bölümünün onanmasına dayanır. Parlamenter rejimde ise kamuoyu vazgeçilmez haldedir. Oysa oy birliğinin sağlandığı pek nadir haller dışında bu kamuoyu bir blok temsil etmez. Bu nedenle az olursa o denli güçlü muhalefet akımları vardır. Çeşitli eğilimler tarafından bir o yana bir bu yana çekilmiş bulunur. Yumuşak, ufalanabilir, değişkendir. Coşkusu, korkusu, duyarlılığı üzerine etki yapılabilir. Sürgünler, öldürmeler, son çözüm, açık diktatörlük gibi sonuna dek gitme imkanları olmadıkça o okşanabilir. Asla cepheden saldırmak yoktur. Bir kelimeyle hükümet etmek için el oyunları yapmak gerekir. Yöneticilerin yol göstermek, aydınlatmak, bilgi vermek dedikleri budur. El oyunları yapmak başlangıçta istenilen şeyi yapmak için avuca herhangi bir şey, örneğin kul almak anlamına geliyordu. Bilim dilinde bu laboratuvar deneyini de bilirler. Aynı birkaç anlama çekme psikolojik düzeyde de belirtilir. İnsanlar arasında bütün alışveriş, bütün konuşma bile önce elle oynamanın az ya da çok açığa vurulan bir derecesini belirtir. Fakat daha uzağa gidilebilir. Herkesin içgüdüyle yaptığını bilinçlice uygulamaya girişmektir. Benzerlerini etkileme amacını güden yöntemler kullanmaktır. Bunlar arasında kışkırtma başkası üzerinde daha iyi işlemeye olanak sağlayan, yapay koşulların yaratıldığı ölçüde en dikkat çekici olanıdır. Bununla birlikte hedef daha belirgin olmalıdır. Kim üzerinde ve hangi amaçla o oynanmak isteniyor? Katılanları daha iyi korkutmak için sen Lazargar'ı mitinglerini çığırından çıkartmak, örneğin olumsuz bir hedefi belli ediyordu. Düzenin geri getirilmesi. Daha başkaları da vardır. Kötü zihniyetliler böylece uzun zamandan beri hükümetlerin tercihan uzatılmış bir hafta sonu, büyük tatiller ya da göz çarpıcı bir olay fırsatını seçtikleri dikkati çekmiştir. Bunu vergileri ya da benzin fiyatlarını arttırmak için yaparlar. El oyunudur bu. Çeşitli olay eksik olduğu zaman bu yaratmak fikri bundan ileri gelir. Kışkırtma. Saplanım çıbanı diyebileceğim budur. Çünkü dikkati mikroplanmanın gerçek odağından saptırmaya eğilim gösterir. Candler bu konuda bugün başarısızlığa uğrayabilecek, fakat 18. Louis'nin yönetimi altında haberleşme olanaklarının az gelişmiş olduğu ve kamunun eleştirme duyusunun günümüzdekinden daha az bilenmiş olduğu bir çağda kusursuz işleyebilecek oldukça ilkel birkaç oyunu tasvir ediyor. Bol bol tuzaklar icat edenler için iyi zaman. Bakan Egemen Parti'nin yararına bir kanun, fazla anormal bir bütçe geçirmek ya da gerici tedbirler almak istediği zaman polis az ya da çok makyavelik yollarla dikkatleri politik işlerden öteye çeviriyordu. 1817'de Montesquieu Caddesi'ne nereden geldiklerini bilmek olanaksız bulunan küçük gümüş paralar yağdırıyordu böylece. Bu cadde ile onu çeviren caddeler meraklı bir kalabalıkla dolmuştu. Bu komedi işsiz güçsüz gezenlerin büyük memnunluğu karşısında her gün tekrarlanıyordu. Fakat bu yutturmaca haftasından sonra polis amacına vardığından gizli fonların bütçesine 30 milyon franka mal olmuş bulunan bu para yağmurunu durdurdu. 2 yıl sonra o zaman polis müdürü olan Şaklaban B. Angles, sallanan tahtın imdadına koşmak için başka bir kurnazlık icat etti. 1819'da polis müdürlüğü bazı kimselerin bir kamışın ucuna takılmış bir biz ya da uzun bir iğneyi caddelerde ve bulvarlarda rastladıkları genç kadınları batırmayı kıyıcı bir zevk haline getirdikleri söylentisini yaydı. Polise bağlı gazeteler bu haberi yayınladılar, aynı zamanda polisin kendilerine vermiş olduğu adları da açıkladılar. Panik o denli büyük oldu ki gecenin ilerlemiş vaktinde genel yol üzerinde tek bir kadına rastlanmadı. Bir ay sonra oyun gereksizleştiğinden artık iğne batırıcılardan söz edilmez oldu. İşsiz güçsüzler takımının kıyıcılığı üzerine arpejler, gamlar, araştırmalar elbette burada kalamazdı. Bütün senaryocular bilirler, ilk fikir nadir olarak en iyisidir. Kötülüğü kötülükle tedavi etmenin daha etkili olacağını fark etmek için biraz düşünmek yetiyordu. Zayıf bir başarı yüzdesi gösteren saplanım çıbanı metodunun yerine aşı metodunu koymak. Özenle kontrol edilen bir suikast ya da bir barikat biçimi altında hastalığa, yani yıkıcılığa karşı sosyal beden içinde antijenler yaratabilecek bir virüs şırınga etmek. Ya da yetkililer olayların kontrolünü kaybettiklerinde daha sonra halkı yeniden avuç içine almaya çalışmak için karışıklığı dayanılabilir bir sınıra dek arttırmak, Mayıs 1968'de olan hal budur. Bir polis subayı Michel Monson'un önünde "Biz haber alma generalleri Mayıs olayları anında savaşın ön safındaydık" diye belirtmiştir. Her yerdeydik, hatta barikatların arkasında üniformalı meslektaşlarımıza bile vuruyorduk. Böylece geceler geçiriyorduk. Hatta evimize dönmeksizin 3 ya da 4 gün kaldık. Bekçilere mi vuruyorsunuz? Çünkü gösteri yapanların yanındaydık. Onların kılığında mavi blue jeanli kazaklı olarak göstericilerin yanındaydık. Ve onlarla birlikte olarak manevranın büyük hatlarının neler olduğunu bilmek istiyorduk. Bu şekilde üniformalı meslektaşlarımız manevrayı önceden bilebiliyorlar ve hazırlıklarını ona göre yapabiliyorlardı. Aynı zamanda elebaşılarını meydana çıkarıyordunuz. Evet öyle. Bu da 2 CRS'in başka tanıklığı. Söylemek gerekir ki URR öğrencilerin arasına birliklerinin bir haydisini indirmişti. Bir yandan onları davalarına sıkıca bağlı olduklarına inandırıyorlar, birleşmek isteyen bu kütleyi parçalamaya çalışıyorlardı. Anlarsınız ya, bir kütle kaynaşmış olduğu zaman, parçalanmış olduğu zaman, parçalanmış olduğu zamankinden daha çetindir. Belirli örnekleriniz var mı? Evet. B. Belirli bir örneğim var. Invalides'de yanında ordunun subaylarının bir şeyi olan bir cadde vardır. A. Askeri okulda UNR tarafından yönetilen bir şey. B. İşte sabahleyin sivil giyiniyorlardı ve gösteriye gidiyorlardı. Bu görüldü. A. Hangi gösteriye? B. Golcü gösteri değil fakat Cortia Latin'den Elize'ye gitmiş olan gösteri. Bu o zamanın İçişleri Bakanı Christian Foch'e büyük gürültüyle göstericiler arasında kontrol edilemeyen elemanların varlığını açığa vurmasına olanak sağladı. Rastgele kıran, yağmalayan kimselerdi bunlar. Hakiki profesyonel şehir gerillası olarak barikatları kuran ve düzenleyen kimselerdi. Hangi elçilikten para alıyorlar diye telkin ediyordu bakan. Aramaya pek uzağa gitmek değil fakat daha çok sen kıyılarında aramak gerekiyordu. Henüz kimse bir kütle gösterisinde kışkırtıcı ajanların varlığını gidermek yolunu bulamamıştır. Bir öfke patlaması disiplin altına alınamaz. Yine kışkırtıcıların rolü Mayıs olaylarının başlangıcındaki durumda olduğu gibi kamuoyunun büyük bir bölümü göstericileri haklı bulduğunda basit ihbarcılarınkinden az farklı olarak nispeten sınırlı kalır. Fakat tereddüt edenler, kararsızlıktan yorulanlar en ufak aşırılıkta büsbütün düzen yanını tuttuklarında esas olur. 27 Mayıs 1970'te Mao'cu gazete halkın davasının yönetmenleri De Brice ile De Dontek'e karşı yürütülen büyük gösterişli yargılama sırasında Cortia Latin'i coşturan ayaklanmalar zamanında bu özellikle açık olmuştur. O gün Allen Gaismar'a karşı bir tutuklama kararı çıkartmak için sorumlularca abartılmış bir beceriksizlik seçilmişti. Böylece mümkün olduğu kadar çok solcunun ayağa kaldırılacağı, onların da kendilerini şiddet eylemlerine verecekleri, çoktan yorulmuş bir kamuoyunu onlara karşı çevirmeyi tamamlamak için oldukça büyük sayıda çapulculuklar yapacakları umuluyordu. Bu oldu. Fakat şüphesiz sorumsuz diye adlandırılmakla birlikte aşırı soluna, kargaşacılarının ateşliliğine yukarıda yeterince güvenilmemiş miydi? Çünkü başkaları arasında Le Monde gazetesinin belirttiği gibi onların saflarına işleri esas olarak saldırıdan ibaret gibi görünen garip siviller serpiştirilmenin iyi olduğuna inanılmıştı. Bazıları demokrasi ve kanuna saygı adına bu usulleri kötüye kullandılar. Fakat diye karşılık veriliyor polis müdürlüğünde, demokrasiyi savunmak, kanuna saygıyı ve bireysel özgürlükleri, onları tehdit eden bu haylazlara karşı korumak için böyle davranmak zorunda kaldık. Bu temel üzerinde çözümlenemez tartışma. Polisler daima şu tezi savunacaktır. O sadece görevini yerine getiren bir kimseden başkası değildir. Hedef alınan politik amaçların seçimi ona düşmez. Ondan etkili olması beklenir. O öyle olmaya bakar. Bunu meslek bilinciyle yapar. İyi not almak için yapar. Ya da günlük iş olarak. Candler'ın kendisini de kışkırtmalara karşı ilan ettiğini, kinine rağmen emir üzerine birkaç kez katıldığını itiraf ediyor. İstifa etmedikçe başka türlü nasıl yapabilirdi? Bir memur emir dinlememezlik edemez. 27 Mayıs 1970, 19 Mayıs 1827, yine restorasyon. Yaşadığımız dönemde bu ne kadar benzerlik sunuyor. Seçimlerin bir gün sonrasıydı. Liberal Parti müthiş bir başarı elde etmişti. Bu ne Kral Charles X'nun ne de onun pek tutucu başbakanı Monsieur de Villiers'in işine geliyordu. Özellikle kongregasyonun da Louis XIV'cü biçim altında Fransa'da din yaşamını yeniden canlandırmak için pek sıkı çalışan o sofu derneğin de hoşuna gitmiyordu. O akşam Paris'in halk kesimi semtleri bir bayram havasına bürünmüştü. Bütün pencereler zafer belirtisi olarak aydınlatılmıştı. Çok büyük ve sevinçli bir kalabalık Saint-Martin Caddesi ile Saint-Denis Caddesi yanına akıyordu. Akşamın saat 8'ine doğru diye yazıyor Grand Cerf geçidinden uzakta bulunmuyordum ki Saint-Denis Caddesi'nde Şatela Meydanı yanından gelen bir sopa ile silahlı bir kimsenin kumanda ettiği eski püsküler giymiş adamlar grubu gördüm. Kafa patlatırcasına bağırıyorlardı. Kandiller, kandiller. Her yerde vardı, daha ne isteyebilirlerdi? Yollarına devam ettiler ve çok geçmeden sopalı adam birçok penceresi aydınlatılmamış olan bir evi gösterdi onlara. Bu işaret üzerine azgın öfkeli çığlıklar yükseldi. Cizvitlere ölüm, softalara ölüm. Kışkırtılmış adamları çok geçmeden oyunun eğlendirdiği çocukları taklit ettiler. Taşlar alarak karanlık evin pencerelerine atmaya giriştiler. Ev vuruşların altında büyü yapılmış gibi aydınlandı. Sopalı adamlar kalabalığı tekrar caddeye yukarı çıktılar. Fakat bütün pencereler ışıklarla donatılmıştı. Ve ışığı olmayanlar ya da kandilleri sönmüş bulunanlar hemen aydınlatılmışlardı. Bu yaygaracılar sürüsünün işine gelmiyordu. Tekrar sene doğru indiler. Brandserf geçidinin yanına gelince yapım halindeki bir evin yanında durdular. Sopalı adam bağırdı, "Barikatlara!" Bu sözler üzerine ayak taşları yapının üzerine atıldılar. Tahtalar, iskeleler koparıp aldılar ve bir anda 20 kadar dükkan çırağının yardımıyla koca bir barikat kurdular. Bunu bir ikincisi izledi. Atılım verilmişti. Halk bu gürültü arasında her adımda meydana gelen değişik sahnelere gülerek güçlükle dolaşıyordu. O zaman sopalı adama yaklaştım ki onun Coco Lacour, eski polis müdür yardımcısı Vidocq'un kumanda ettiği güvenlik birliğine yardımcı olarak bağlı eski bir kürek mahkum olduğunu hayretle gördüm. Çeteden bir başkası cezaevinden kırmış bir kürek mahkumuydu. Bu kalabalık kamu yolu üzerinde ve güvenlik örgütünün koruması altında talih oyunları çeviren en kötü ün yapmış kişilerden meydana gelmişti. Polis müdürlüğü iki adım ötede bulunuyordu. Kenner birçok komiserin önüne çıktı. Onun büyük hayreti karşısında hiçbiri ayaklananları durdurmayı düşünmüyordu. Ancak akşamın saat 10'unda barikat büsbütün tamamlanıp işgal edilince savaş hattı birliklerinden bir müfreze Saint-Denis Caddesi'nde Granata Caddesi hizasında göründü. Onun yaklaşmasıyla kışkırtıcı ajanlar ve onların aldatılmış adamları çarçabuk kaçtılar. Bu aceleci geri çekilişe karşın komutan askerlerine ateş açma emri vermek gerektiğine inandı. Kaçaklardan ve ihtiyatsızlardan birçoğu öldürüldü ya da yaralandı. Daha ileride jandarma tarafından kılıç elde yürütülen süvari hücumları yapıldı. Aynı sınıfın piyadesi de ateş ederek ilerledi. Bilanço birkaç düzine ceset, içlerinde dövüş sırasında kışkırtmasının kurbanları arasında ve döktürmüş olduğu kanın bedelini almaya vakit bulamadan kendisi de vurulmuş olan sopalı adam da var. Polisin düşünen başlarınca düzenlenmiş olan bu kırımın nedenine gelince, Kenner bunu şu sözlerle veriyor. İktidarın elinden kaçtığını hisseden kongregasyon, halkla ordu arasında bir çarpışma ile krala sert tedbirler aldırtacağını ve yeni meclisi dağıttıracağını ummuştu. Kardeşlerini silah başına çağırarak caddelerde koşmuş olan kişiler çok iyi tanımış olduğum gizli ajanlardı. Yalnız tutuklanırlarsa polis lekelenmesin diye bütün bu gönderilen adamların ajanlık kartları onlardan geri alınmıştı. 9 Mart 1971 akşamı Versailles kapısından Parisliler, kol gezen polislerin neofaşizm isteyen yeni düzen hareketinin örgütleyicilerini bir toplantı yapacakları spor sarayına kalkanlar, miğferler ve sopalar yığmaya bıraktıklarını fark edebildiler. Sahne belediye seçimlerinin ikinci turundan 5 gün önce meydana gelmişti. Çeşitli sendikalar, sol hareketleri ve hatta bir eski savaşanlar birliği onların kışkırtıcı saydıkları toplantının yapılmasına engel olma amacını güden bir karşıt gösteriye girişeceklerini bildirmişlerdi. Gerçekten kışkırtma vardı, hem de pek belli. Hatta kimileri bunu meydana çıkarmış olmakla karşı göstericilerin tuzağa düşmekten kaçınabilmiş olduklarını dahi düşündüler. Oraya faşizmin tırmanışına kimse tepki göstermezse onun bir kanser gibi gelişeceğini yüksek sesle bağırarak düştüler. Faşizmin kendi tabiatında şiddet ile beslenmek olmasaydı bu akla yakın gelebilirdi. Ne olursa olsun mevcut polis o gün tıpkı iki grup arasında göze çarpıcı olmaktan geri kalmayacak bir karşılaşmayı arzu edermiş gibi davrandı. Bu önceden tasarlanmamış fakat siyasi polisin düşünen başlarınca gelecek pazar günü seçimleri düzen partilerine uygun bir yönde etkileme sonucuna varmayı hedef almıştı. Manevranın etkili olup olmadığını kimse söyleyemez. Fakat üniformalı Fransız polislerinin %70'ini içine alan polis sendikaları, özel federasyonun genel sekreterinin kendisi Pierre Monat öfkelendi. Önce diye açıkladı, bu konuda adamlar gereçlerle donanmaya ve caddede miğferli ve demir çubuklarla kazma saplarıyla gezinmeye bırakıldı. Oysa bu tutum bir maksat için silah taşıma belirtisiydi. Polisler araya girmediler çünkü bu yönde emir almamışlardı. Üstelik akşamki çatışmalar sırasında düzen servisi elemanlarının karşı göstericilere vurmak için polise katılmış olmalarına dayanılmaz. İhtilalcilerin parolaları burada pek genişçe doğrulanmış bulunmaktadır. Bir değişme gerekliliği kendini gittikçe daha şiddetle duyurmaktadır. Rejimin çürümesi hızlanıyor ve savaş en sonunda yanlardan biri zaferi kazanıncaya dek kökleşiyor. O halde bütün çıkış yolları göz önüne getirilebilir. İtalya'da uzantı bu son zamanlarda en örnek olabilecek gelişmesini göstermiştir. Faşist döneminin hortlakları orada gerçekten kalabalıktırlar. Komşu bir ülkenin kendisi gibi moral bir yenileşme değişikliği yoluna girmesinden hoşlanacak olan albaylar Yunanistan'ı pek uzak değildir. İhtilalciler de aynı şekilde işçiler arasında çok iyi yerleşmişlerdir. 12 Aralık 1969 Cuma günü saat 16.37'de o sırada çok kalabalık olan Milano Milli Tarım Bankası merkezinin holünde bir bomba patlıyordu. 16 ölü ve kolları ve bacakları kopmuş 90 yaralı. Az sonra İtalyan Ticaret Bankası'nın bir memuru müdürlüğe içinde başka bir patlayıcı madde bulunan deri benzeri kara bir çanta teslim ediyordu. Ateşleme mekanizmasının ayarlama düzeni çalışmadığından fişekçiler onu daha sonra patlatacaklardır. Aynı gün saat 16.45'te Roma'da Via Veneto ile Via San Basilio arasındaki Milli İş Bankası'nın yeraltı dehlizlerine konulmuş bir bomba, biri ağır olmak üzere 16 kişiyi yaralıyordu. Saat 17.16 ve 17.24'te başka iki bomba Roma'nın merkezinde Vatan Sunağı'nın ikinci taraçasında patlıyordu. Konuldukları yerler ve saatler gösteriyor ki bombaların oralara öldürmek için bırakıldıkları kuşku dışıdır. Bu suikastler 1969 yılının başından beri başka 145'i bulduktan sonra her 3 günde bir yapılıyordu. İki dizi özellikle öldürücü olmuşlardı. Milano Uluslararası Fuarı'nda Fiat Pavyonu'ndaki kadar aynı şehrin merkez garında 19 kişiyi yaralamış olan çeşitli büyük hat trenlerinde 8 Ağustos'u 9'a bağlayan gece patlamış olduğu görülen ve 19 yaralı verdiren 9 bomba. Tümü üzerindeki resmi soruşturmalar bunların içinden 96'sının sorumluluğunu faşist topluluklarına yükleme sonucuna varmıştı. Öbürleri için ağırlığını yüklenmesi gereken 20 kadar anarşist ya da benzeri örgütler bir yana, kaynakları resmen bilinmez kalıyordu. 12 Aralık kırımının akşamındaki öfke kuşkusuz bütün İtalya boyunca pek büyük olmuştur. Polisin araştırmaları hemen parlamento dışı aşırı sola ve özellikle anarşistlere doğru yöneliyordu. 3 gün sonra grup 22 Mart'ın üyelerinin tutuklanmasına vardılar. Bunların arasında Milano suikastlarıyla suçlanmış olan işsiz bir dansöz Valprede vardı. Aynı gün şüphe edilen başka bir anarşist Giuseppe Pinelli kendisini sorguya çeken siyasi polisin katındaki bir pencereden atarak intihar ediyordu. En inanılmaz gibi görünen intiharlardan biriydi. Büyük suçlu olarak öne sürülen Valpreda bir deli miydi, bir sorumsuz muydu, bir meczup muydu? 22 Mart'ın arasına sızmış bir kışkırtıcının elinde oyuncak olmuş saf biri miydi? İtalyanlar önce kendi kendilerine bunları sordular. Fakat sızan ilk bilgiler bu varsayımların hiçbirini doğrulamadılar. O ne bir akıl hastası, ne bir paranoyak, ne de saf bir kimseydi. Bir anarşist besbelli fakat böyle suikastlerin hizmet ettiği davaya, zararlılığına içten inanmış ve suçsuz insanları kırma fikrine derin bir surette karşı gelmiş biriydi. Bununla birlikte polis onu elinde tutarak belirtileri ona karşı biriktirmeye çabaladı. Dolaşan söylentiler karşısında araştırmasının sonuçlarını yayınlamak zorunda kaldı. Doğrusu yalnız suçlu bir Valpreda'yı tüm güçle isteyenleri inandırdı. Fazla karanlıklar, anormallikler, bellisizlikler birikiyorlardı. Örneğin hasta Valpreda bombayı koymak için bir taksiye binmiş olacakmış. Oysa profesyonel dansöz Valpreda bacaklarını kusursuz bir şekilde kullanma yeteneğine sahipti. Ayrıca ne garip bir terörcüydü ki bir insan Kırım'ı başlatacağı birkaç metrelik yere bir taksiyle gitmişti. Kuşkusuz taksinin şoförü onu tanıdığını söylemişti. Fakat arkasından polisin ona yalnız bir fotoğraf göstermiş olduğunu, her zaman yapıldığı gibi değişik kişilerin portrelerinden bir örnekler dizisi önüne sermediğini itiraf etti. Hem sonra bu adam büyük bir prim almıştı ve üzerinde baskılar yapılmıştı. Öte yandan Valperda'nın anası, teyzesi, büyük anası, kız kardeşi ve çocukluk arkadaşı bir kadın suikast günü onun Milano'da bulunmadığını söylediler. Garajcısı eski Fiat 500'ünün tezin tutarlı olması için suçlayanlarca istenilen gerekli zaman içinde istenen kilometreleri maddeten alamamış olacağını kesinlikle belirtti. Üstün tanıklar 3 ay sonra polis tarafından sağlandılar. Bunlar olay anında onu Milano'da görmüş olduklarına yemin ettiler. Fakat hepsinin siyasi polisçe şu ya da bu şekilde tutulmuş oldukları fark edildi. Buna karşılık bu zaman içinde Pinelli'den başka sanıktan yana olan 8 tanık en beylik biçimde intihar ediyordu. Suda boğulma, araba kazası ve gazla 2 ölüm. Onların arasında özellikle ilk açıklamalarından dönme ihtiyatsızlığını göstermiş olan taksi şoförü de vardı. En sonunda ve belki özellikle Valpreda enerjiyle ve birbirini tutan kanıtlar kullanarak o suçlandığı şeyi daima inkar etti. Önce parlamento dışı sol tarafından yürütülen ve sonuçları az sonra ılımlı sağa dek kabul edilen karşı soruşturma olayların üzerine bir aydınlık serpti. 1968'den beri seçim temelinin özellikle komünistlerin hükümete katılma olasılığı olduğundan beri sola kaymasında faşist toplulukları uyanmışlardı. TNT'den yapmış oldukları bombaların, Molotov kokteyllerinin ölçüsüz kullanılmasından başka içlerinden bazıları garip grupçuklar zihinlere karışıklık tohumları serpmeyi ve aşırı solun saflarında düzen bozuklukları çıkarmayı hedef alan Mao-Naziz ya da anarşo-faşistler yaratmada kendilerini denemişlerdi. Başkaları ya da aynı kişiler aşırı solun safları içine sızmayı başararak basit polis haber vericileri, kışkırtıcılar rolünü oynamışlar, çok zamanda her ikisini yapmışlardı. Bu kişilerden biri Mario. Marlino 22 Mart içine girmeyi bile başarmıştı. Orada Valpreda'yı tanımıştı, hem de çok iyi olarak. Fakat çok sayıda girişimlere karşın sanıkları terörizme atılmaya kandıramamış olmalıdır. O halde kim koymuştu bombayı? Faşistler diye karşılık verdiler daha başlangıçta. Trevize'nin bir sorgu yargıcının Beasties'in aynı sonuçlara varmasından ve 3 yıl sonra 22 Mart 1972'de seçim kampanyasının ortasında Tempo gazetesinin yazı işleri müdürü ve İtalyan Sosyal Hareketi'nin MSI Neofaşist Ulusal Yönetim Kurulu üyesi Pino Baudio'ya ve Giovanni Ventura ile Franco Freda'ya karşı bu 3 adamı 12 Aralık 1969 suikastlerine katılmış olmayla kesinlikle suçlu olarak tutuklama müzekkereleri çıkarmamasından çok önce söylemişlerdi bunu. Dipnot: Yargıç Stiz yalnız Hristiyan demokratların Y tutmak amacıyla açıklamalarını ortaya atmak için seçim dönemini seçmiş olmakla suçlanmıştır. Böylece bir el oyunu başlangıçtaki kışkırtmanın meydana çıkarılışını savuşturma yolum olacaktı. Bile bile böyle hareket ettiğinin hiçbir kanıtı yoktur. Bu olayda sorumluluklarını kesin paylaşılmasını düzenlemek pek güçtür. Bununla birlikte çeşitli polemikleri ve ilgili savunma söylevlerinin ıvır zıvırlarını temizleyelim. Soruşturmayla görevli adamlar anarşistler üzerine saldırmak yerine daha başlangıçta ortaya basit bir soruyu en klasik cinayet bölümündeki meslektaşlarının herkes ortaya attıklarını atmazlar mıydı? Cinayet kime yarar sağlıyor? Karşılığı apaçıktı. Hiçbir ihtilalci parti tek dayanıkları olabilecek işçilerle hemen yalancı çıkmaksızın kendini öldürücü suikastları atamaz. Bu davranış intihar olarak görünür. Buna karşılık aşırı sağ için kargaşalığı arttırmak ancak yararlı olabilir. Gerçekten işçi yığınlarını elde etme şansları varsa bu zorunlu dolambaç ile olur. Onları başka her rejim biçiminin budalalığına inandırdıktan sonra... 12 Aralık suikastlerini yapanların gerçekten onlar, suçsuzları mahsus öldürmek istemiş olanların onlar olduğu bilindiği andan başlayarak her şey apaçık bir hal alıyor. Amaç çifti, kısa vadiyle parlamento dışı solu bir atılımda temizlensin diye bir heyecan dalgası doğurmaya girişmek. Bu girişim başarısızlığa uğramıştır. Gürültülü demeçler ve çok zaman zaten sansasyon için pusuda bekleyen gazetecilerin eseri olarak basında kocaman başlıklara rağmen sol dirseklerini sıkıştırdı. İkinci hedef için aynı şey olmadı. İtalya Yunanvari bir hükümet darbesi mümkün olamayacak şekilde sanayice gelişmiştir. Orada bir güvensizlik iklimi yaratmak aksine kolaydır. Burada iki olanak vardır. Ya solun ya da sağın aşırılarını aynı torbaya konularak ve sanki uçlar birbirine dokunuyormuş gibi aynı şekilde zararlı bilinerek, ihtilalcileri kışkırtma ile suçlanarak, ceza tehdidi altında savunma durumuna indirgenmiş görüyorlar kendilerini. O zamandan başlayarak artık zararsızdırlar. Ya da hükümet bastırma gücünü arttırdığından, edinilmiş ayrıcalıkların savunucu ile köklü değişikliklerden yana olanlar arasındaki çatışma gittikçe daha vahşi bir hal alıyor ki bu düzenin güvencesi olan bir polis kuvvetinin yavaş ya da ani yerleşmesine götürüyor ve tek o işlerin yürümesine olanak sağlıyor. İki varsayım aynı sonuçla birleşiyor. Bu yürüyüş tek engelleri, pratikte vatandaşların kendilerini gözetleyen tuzakların vaktinde varmaları ve dolayısıyla buna tepki göstermeleridir. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 58.